Ayrım 21. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 196. Halkalı, savaşta yaralananları tedavi etmek üzere Kürdistan'a giden genç bir doktoru idam ettirmişti. Bir gazeteci bunun nedenini soruyor. Söylemeye utanıyorum diyor Halkalı. Gazetecinin diretmesi üzerine sonunda söylüyor. Doktor Rashvant, İdam edilen doktor, bazı devrim nöbetçilerinin penislerini kestirip ağızlarına sokturmuştu. Mollaların marifetleri Bazargan hükümetini zor durumda bırakıyordu. Hükümet başkanının mollaların sağduyularına seslenmesi bir işe yaramıyordu. Bazargan'ın istifa dilekçesini Ayetullah, daha zamanın bunun için erken olduğunu düşünerek kabul etmemişti. Daha o zamanlar anayasa kuruldan geçmemişti. Gerçi %90'ı mollalardan oluşan bilirkişi kurulundan anayasanın geçmesi, Beheşti gibi biri için bir çocuk oyuncağıydı. Ama bir kaza sonucu Hümeyni'nin onayından geçmiş bir taslak kamuya duyurulmuştu. Ve bu taslak unutuluncaya kadar beklemek gerekiyordu. Velayeti fakih düzenini öngören bu anayasa, otoriter yapısı bakımından düşük şah monarşisini bile gölgede bırakan bir yönetim öngörüyordu. Bütün Şiiler bir Ayetullah tarafından yönetilecekti. Bazı Şii hocalar bile bu düzeni istemiyordu. Çünkü Şii geleneklerine göre bir tek değil birçok Ayetullah olması gerekirdi ve iman sahipleri yolundan gidecekleri Ayetullah'ı kendisi seçebilirdi. Bu taslağa göre bütün Müslümanlar bir Ayetullah'ın peşinden gidecek ve zekatını da ona verecekti. Bir Ayetullah'ın itibarı kendisine inananların sayısıyla artıyordu. İran'da şu anda Hümeyni'den çok daha itibar gören Şeriat Madari, Gomi, Şirazi gibi birçok ayetullah vardı. Bu ayetullahlar elbette ki kendi çıkarları açısından velayeti fakih düzenine karşıydılar. Örneğin Ayetullah Şeriat Madari dolaylı olarak şu sözlerle bu düzeni eleştiriyordu. Devletin iradesi halkın elinde olmalıdır. Aksi takdirde yapılan halk oylamalarını geçersiz saymak gerekir. Bilirkişi kurulunda bile bu düzene karşı çıkanlar var ama çoğunluk tek Ayetullah düzeninin Allah'ın kullarına bir armağanı olduğunu ileri süren Hümeyni ile görüş birliğinde. Hocaların görevi Allah'ın iradesini kullarına duyurmaktır demektedir Hümeyni. Herkes bir hocayı dinlerse Allah'ın kelamını bu hoca kullarına iletir. Diğer ayetullahlar Hümeyni'ye karşı çıkmaktan çekinip seslerini çıkaramıyorlar. Velayeti fakih düzeni İslam Cumhuriyeti Anayasası'na alınıyor. Böylelikle bütün hazırlıklar tamamlanmış oluyor, mollalar artık resmen iktidarı ellerine geçirebilirler. Bazargan hükümeti artık en ufak bir nedenle devrilebilir. 23 Ekim'de Şah Amerika'ya gidiyor. Tahran'dan ayrıldıktan sonra önce Mısır'a, ardından da Fas'a gitmişti. Her iki ülkede de bir imparator gibi karşılanmıştı. Şah'ın İran'a geri dönme umudu kalmamıştı artık. Planlarını uzun vadeli yapması gerekiyordu ve Amerika'ya yerleşmeye karar vermişti. Ama sandığı kadar da kolay değildi bu iş. Amerikan hükümeti ve onun için kısa bir süre önce Amerika'nın en yakın dostu diyen Jimmy Carter'a göre Şah artık ölmüştü. Kimseye bir yararı olamazdı artık. Aksine Şah'ın Amerika'da kalması Amerika'nın İran'daki çıkarlarına ters düşüyordu. Hükümet temsilcileri onu ömrünü başka bir ülkede tüketmesi için ikna etmeye çalışıyorlar. İmparator can evinden vurulmuş gibi oluyor. Yıllarca Beyaz Saray'daki dostlarına hizmet etmişti. Şimdi ise bir sokak köpeği gibi tekme yiyordu. Kendi ülkesinden kovdukları yetmiyormuş gibi bir de hasta haliyle sığınmak istediği ülkeye almak istemiyorlardı onu. Yine de gururunu tümüyle yitirmek istemiyor. Beni istemeyen bir ülkeye gitmem diyor. Carter'ın onu teselli etmek için gönderdiği özel elçiye. Ama nereye gitsin ki? Kral Hasan ve Başkan Sedat gerçi onu konuk olarak ağırlamışlardı ama İslam ülkelerinin önderleri olarak İslam devriminin kovduğu bir adamı da uzun süre barındıramazlardı. Zaten yeteri kadar tatsızlık çıkarmıştı Şah'ın ziyareti. Üzerlerine ağırlık olan konağa kibarca kendine ve ailesine daha uygun bir yer araması gerektiğini çıtlatıyorlar. Bunun üzerine şah ister istemez Bahama adalarına gitmek zorunda kalıyor. Ama bu eski İngiliz sömürgesi de daha İngilizlerin sözünden çıkamıyordu ve İngilizler de devrik bir imparator uğruna ayetullahları kızdırmak istemiyordu. Bir tek Henry Kissinger eski dostuna biraz anlayış gösteriyor. 37 yıldır Amerika'nın en iyi dostlarından biri olan bu adam bir işportacı gibi kapı kapı dolaşıyor ama kimse de kapıyı açmıyor diyor. Sonunda Meksika devlet başkanıyla konuşarak Şah'ın bir turist vizesi almasına yardımcı oluyor. 1979 Ekim'ine kadar Şah Meksika'da kalıyor. Bu arada hastalığı iyice nüksediyor. Uzmanlara görünmesi gerek, gururunu yenerek Amerika'ya girmek için resmen başvuruyor. Carter insanlığını göstermek zorunda. Şah'ın başvurusunu geri çevirmesi Amerika'ya hizmet eden diğer devlet adamlarını da olumsuz etkileyebilir. Şah'ın başına gelenler herkesin başına gelebilir. İster istemez razı gelmek zorunda kalıyor. Ama danışmanlarını da Mollaların tepkisine karşı uyarıyor. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği işgal edilebilir. 23 Ekim günü Şah Amerika'ya giriyor. Tahran'da bir tepki yok. Carter'ın korktuklarının başına gelmemesi Beyaz Saray'dakileri sevindiriyor. Bundan bir hafta sonra 1 Kasım günü Cezayir devriminin 25. yıl dönümünü kutluyor. Yabancı konuklar arasında İran Başbakanı Bazargan, Dışişleri Bakanı Cezdi ve Savunma Bakanı Kamran da var. Amerika'yı güvenlik danışmanı Brzezinski temsil ediyor. Brzezinski'nin sonradan anlattığına göre Bazargan ondan İran-Amerikan ilişkileri üzerine bir görüşme ricasında bulunuyor. Bu görüşmede iktisadi, askeri ve devlet güvenliği ile ilgili konularda konuşulmuş. Konuşmanın sonunda Cezdi, Şah'ın Amerika'ya gitmesi konusuna değinmiş. Toplantı dostça bir hava içinde geçmiş. Bazargan ve iki bakanı Cezayir'de dünyadan habersiz tören kutlarken İran'da suları kaynatılıyordu. Amerikan Büyükelçiliğinin işgali. Şah devrinde şehit düşen öğrencileri anma günü olan 4 Kasım'da üniversitede bir miting düzenleniyor. O gün evden erken çıkıyorum. Sokaklar insan dolu. Amerikan aleyhdarı yaftalarla kentin merkezine gidiyorlar. Çoğu solcu olan şehit öğrenciler için Mollaların ve bunların taraftarlarının sokaklara dökülmesi beni şaşırtıyor. Ortalıkta bir şeyler döndüğünü anlıyorum. Üniversiteye yaklaştıkça kalabalık daha da artıyor. Amerikan Büyükelçiliğine giden sokağın başına geldiğimizde örgütlenmiş bir grup "Kahrolsun Amerika!" diye bağırıp kalabalıktan kopuyor ve bu sokağa sapıyor. Bunların bir şey yapmak niyetinde olduğunu anlayıp ben de peşlerine takılıyorum. Birkaç kişi daha geliyor arkamızdan. Amerikan Büyükelçiliğinin önünde 2000 kişiye yakın bir kalabalık toplanıyor. Giriş kapısı kapalı. Bu hayra alamet değil. Anlaşılan Amerikalılar önlem almışlar ama yeterince değil. Birkaç dakika içinde kapı açılıyor, birkaç kişi duvara tırmanıyor, içeriden silah sesleri geliyor. Biz heyecan içinde dışarıda bekliyoruz. 100'e yakın genç elçiliğe giriyor. 20 dakika kadar sonra duvarın üstüne, üzerinde siyah harflerle İmam Hümeyni'nin yolunda giden biz Müslüman öğrenciler Amerika'nın cinayetlerini ve Cani Pehlevi'nin bu ülkeye sokulmasını protesto etmek için Amerikan elçiliğini işgal ettik yazan bir beyaz bez, hemen ardından da Hümeyni savaşır, Carter titrer, Şah'ın Amerika'ya alınması İslam Cumhuriyeti'ne bir hakarettir diye yazan iki bez daha asılıyor. Amerikan elçiliğinin işgal edildiği haberi tüm ülkede bir bomba gibi patlıyor. Her geçen saat elçilik önündeki kalabalık artıyor. Öğleden sonra tüm çevre sokaklarda insandan geçilmiyor. İşgalciler tüm elçilik binasını ellerine geçirdiklerini ve yaklaşık 100 elçilik görevlisini rehine aldıklarını hoparlörlerle duyuruyorlar. Aynı günün akşamı işgalciler televizyonda bir basın toplantısı yapıyor. Biz, diyor sözcüleri, İmam Hümeyni'nin doğrultusundan giden Müslüman öğrencileriz. Hiçbir örgüte bağlı değiliz. İran'daki ayaklanmanın nasıl bir devrim olduğunu bütün dünya anladı. Ama devrimden sonra da yönetimi devrime yanlış yön veren bir hükümet aldı. Siyasi, askeri ve kültürel bağımsızlığımızı hiçe sayıp bizi yeniden başka ülkelerin uydusu haline getirdiler. ABD, liberal akımların yardımıyla İran'ı yeniden cenderesine aldı. Devlet dairelerinde eski SAVAK memurları çalışıyor. Dış ülkelerle mukaveleler imzalanıyor. Hükümet, Cezayir'de Brzezinski ile görüşmelerde bulunuyor. Bütün bunlar İmam Hümeyni'nin anti-emperyalist çizgisiyle bağdaşmaz. Devrimi ancak bir çizgiye gelip anti-emperyalist bir yol tutarsak kurtarabiliriz. Bu nedenle bir casus yuvası olan Amerikan elçiliğini işgal ettik. Amerikan elçiliğinin işgali ve görevlilerin rehin alınması planını kimin hazırladığını bilmiyorum. Kafası çalışan biri olmalı. Böylelikle mollalar bir taşla birkaç kuş birden vurmuş oluyorlar. 1. Bazargan hükümetinin işi bitiyor artık. O da, Cezdi de, Tahran'a döner dönmez Amerikan emperyalizminin ajanları ve devrim düşmanları diye damgalanıyorlar. Elçiliğin işgalinden 3 gün sonra Bazargan istifa ediyor. Hükümetin görevlerini devrim konseyi üstleniyor. Hümeyni işgalcileri destekliyor. Danışıklı bir dövüş bu. Amerika'yı şeytan diye betimleyip, bu şeytanla savaşın devrimden daha önemli olduğunu söylüyor Hümeyni. 2. Bu eylem tüm solcuların ellerinden kozlarını alıyor. Sembolik değeri büyük olan bu işgal, Moskova yanlısı Tudeh Partisi'nde Sovyetler Birliği'ne yaklaşıldığı ve liberallerle artık kesin kes hesaplaşıldığı umudunu doğuruyor. Parti, İslam devrimini ve Ayetullah Hümeyni'yi desteklediğini açıklıyor. Diğer solcu örgütlerde öğrencilerin emperyalizme karşı verdikleri yürekli savaşı olumlu karşılıyorlar ve elçilik işgalinin çelişkiler teorisini doğruladığını öne sürüyorlar. Sonunda İslam dininin önderleri doğru yolu görüp yaptıkları siyasetle halkın birliğini sağladılar, diyor birçoğu. Bu savaşı sonuna kadar götürmek gerekirmiş artık. 3. Mollalar artık hiçbir direnişle karşılaşmadan iktidarı ellerine geçirebilirler. Devrim Konseyi üyelerinin kimliği açıklanıyor. 13 kişinin adı halka duyuruluyor. Hümeyni'nin mollaların devlet işlerine karışmayacağı yolunda verdiği söz geçerliliğini iyice yitiriyor. Ayetullah Beheşti, Adalet Bakanı ve aynı zamanda memleketin iskani için Kutsal Savaş Teşkilatı'nın başkanı. Molla Haşimi Rafsanjani ise İçişleri Bakanı oluyor. Molla Musevi Ardebili, Fıkara Vakfı, eskiden Pehlevi Vakfı'ydı. İran'ın eskiden beri altın madeni olarak bilinir. Bunun başkanlığını üstleniyor. Molla Mahdavi Kani, Devrim Konseyi'nin başkanlığını yapıyor. 4. Bilirkişi kurulundan geçen anayasa halkın oyuna sunulabilir artık. Gerçi birçok örgüt halkı boykota çağırmıştı ama halkın emperyalizme karşı cihat açmış mollaların sözünden çıkmayacağı belliydi. Oylama 1 Aralık 1979 günü yapılıyor. Velayeti fakih düzeni halkın onayını alıyor. 5. Elçiliği işgal edenler Amerika'nın İran'daki etkinlikleri ve ajanları, aracıları üzerine çok sayıda gizli belge bulduklarını açıklıyorlar. Bu belgelerin yardımıyla her politikacı, gazeteci, yazar ve benzeri ünlü kişiler karalanıp saf dışı edilebilir. Bu öğrenciler her akşam televizyona çıkıp seyircilere buldukları malzemeleri gösteriyorlar. Birer insan avcısı gibiler, yandı önlerine çıkan. Milyonlarca seyirci bir dizi polisiye filmi gibi olanları izliyor. Her tanınmış politikacı yarın akşam sıranın ona geleceği korkusunda. Gündüzleri akşam kimin adının okunacağı üzerine bahse giriliyor. Öğrencilerin verdikleri bilgilerin doğru olup olmadığını kimse bilmiyor. Çünkü onlardan ve birkaç molladan başka dosyaları kimse göremiyor. İsimlerin ve işledikleri suçların açıklanması önceden hazırlanmış bir plana göre yapılıyor. Mollaların dümen suyunda giden politikacıların endişe etmeleri yersiz. Ama mollaları eleştirmiş olanlar korku içinde her akşam listede kendi adlarını arıyorlar. Hele nüfuzlu ve tanınmış olanları her an kendilerini dar ağacında bulabilirler. Bu gizli belgelerle herkese şantaj yapılarak ağızlarını açmaları önlenebilir. Çoğunun korkusu zaten yersiz değil ama suçsuz olanların bile kendini savunma olanağı yok. Bunun ucu en çok Bazargan hükümetinin kodamanlarına dokunuyor. Hükümet sözcüsü İntizam, ele avuca sığmayan Petrol Bakanı Nezih, Azerbaycan Valisi Marakey ve hatta istifa etmiş Adalet Bakanı Mübaşiri gibi hiçbir suçu olmayan bir adam bile CIA ve SAVAK ile işbirliği yapmış olmakla suçlanıyorlar. Üç akşam arka arkaya Bazargan'ın partisi Nehzade Azadi'nin Özgürlük Hareketi'nin Amerikan elçiliği ile ilişkileri televizyonda anlatılıyor. 6. Elçiliğin işgali, halkı harekete geçirmek, dizginlerini elde tutmak ve nefretlerini körüklemek bakımından da çok yararlı oluyor. Son aylarda olanlar, Moğolların durumunu biraz sarsmıştı. İktisadi keşmekeş, işsizliğin artması, komitelerin ve devrim nöbetçilerinin keyfi davranışları, ulusal ve dini azınlıklara yapılan baskı, halkı huzursuz etmişti. Devrimin coşkusu sönmüş, halk umutsuzluğa düşer olmuştu. İşgal halkı yine sokağa çekiyor. Tüm ülkede neredeyse her gün Amerikan karşıtı yürüyüşler yapılıyor. Akşamları yine çatılardan Allahu Ekber, Hümeyni rehber sesleri geliyor. Bu arada Amerikan hükümeti de rehinelerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunuyor. Ama tüm diplomatik çabalar Hümeyni'nin inadını kıramıyor. Ayetullah'ın kararlılığı, yıllarca ülkemize bir sömürgesi gözüyle bakan süper güç Amerika'ya kafa tutması İranlılara kıvanç veriyor. Benim de içimi, mantığımı bir yana iten bir sevinç kaplıyor. Elçilik işgalinin aslında halkı aldatmaktan başka bir amacı olmadığını ve ülkemizin ulusal çıkarlarını zedelediğini biliyorum. Ben 25 yıllık Şah diktatörlüğünün, ki bu aslında bir Amerikan diktatörlüğüydü, gerçeklerle ve belgelerle dünyaya duyulmasını yeğlerdim. Yeteri kadar kanıt vardı elde. Ama ulusal gururun egemen olduğu bu günlerde olayları soğukkanlılıkla değerlendirmek, Amerika'nın İran'daki politikasını yakından izlemiş biri için bile kolay değildi. ABD dost ülkelere ve uluslararası saygınlık gören kişilere aracılık etmelerini rica ediyor. İktisadi boykot ve askeri misillemeyle Ayetullah'ın gözünü korkutmak istiyor ama olmuyor. Korkmayın diyor Hümeyni, bunlar boş laflar, Amerika bir şey yapamaz. Amerikan hükümeti Şah'ı ülkeden ayrılmaya razı etmeye çalışıyor ama hangi ülkeye gidecek ki? Hiçbir ülke buna yanaşmıyor. Sonunda Panama hükümeti Şah'ı resmen davet ediyor. İş Şah'ı razı etmeye kalıyor. İmparator eşiyle birlikte bir Amerikan askeri üssünde 3 odalı bir evde kalıyor. Başkan Carter'ın yakın çevresinden olan Hamilton Jordan, Şah'ı ziyareti hakkında şunları yazıyor. Kralların kralı, arilerin ışığı, küçücük bir odada plastikten bir sıraya oturmuştu. Bizi görünce ayağa kalktı. İyice zayıflamış, takadı kalmamıştı. İkide bir dengesini kaybediyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin mavi subay giysisi vardı sırtında. Arkasında ABD harfleri okunuyordu. Bilmem Şah bunun farkında mıydı? Jordan, Şah'ı fazla incitmeden derdini anlatmaya çalışıyor. Rehinelerin hayatının tehlikede, kurtuluşlarının Şah'ın başka bir ülkeye gitmesinde olduğunu anlatıyor. Sonunda da yüzüne karşı, siz Amerika'da olduğunuz sürece rehineler kurtulamaz diyor. Şah başına böyle şeyler geleceğini aklının köşesinden bile geçirmemişti. Ama eski dostlarından bu son yardımı da esirgemek istemiyor. Olur diyor, gideyim ama nereye? Panama'ya gideceğini öğrenince de diyor ki, Panama hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama duyduğuma göre General Torrijos, Güney Amerika'nın en zalim diktatörlerinden biriymiş. Jordan, diktatörlerin birbirlerini sevmemelerine pek şaşıyor. Hemen ertesi gün Şah ve eşi uçakla Panama'ya götürülüyor. Ama Şah'ın yurt dışı edilmesi de rehineleri kurtarmıyor. Tam tersine Amerika'nın boyun eğmesi Mollaları daha da azdırıyor. İşgalciler bu kez Şah'ın kendilerine teslimini istiyorlar ve edilmezse rehineleri mahkeme önüne çıkarıp İslam hukukuna göre yargılayacaklarını duyuruyorlar. 21. ayrımın sonu, sayfa 205.